Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında ekonomi üzerinden hareket ettik ve doğrusunu isterseniz yayından sonra gelen o mesajlara bayılıyorum. Yani şöyle şeyler yazıyorsunuz çünkü hakikaten hoşuma gidiyor. Anlattığında yani sen anlattığında ekonominin ne olduğunu anlıyoruz. Valla benim öyle bir derdim yok. Yani ben o hadsizliği yapamam, burada ekonomi dersi falan veriliyor değil. Ama size sadece bir ekonomist olarak yaşanan şeyi anlamlandırmada yardımcı olmaya çalışıyorum. Derdim o, biraz daha açık anlatmaya çalışıyorum hikayeyi. Çünkü böyle bakıldığı zaman hiç kimsenin şöyle bir mecburiyeti yok. Kimse ekonomist olmak zorunda, böyle ekonominin her şeyinden anlamak zorunda falan değil. Yani amatör olarak tıpla uğraşıyorum diyebiliyor musunuz? Aynı şekilde bunda da olmaz. Çünkü bu da böyle bir şey. Fakat hayatınızı etkileyen bölümü bilmek zorundasınız zaten. Çünkü öbür türlü size çıkıp biri yalan söylüyor. Diyor ki 118 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz rezervi var. Yalan ya kardeşim, yok böyle bir şey. O öyle okunmaz. 1 milyon kere söylendi. Ne olacak, yandaş şakşakçı yazarlarına, yalakalarına da yazdırınca insanlar öyle olduğunu zannediyor. Değil. O yüzden burada işte bir parça o rakamları kırarak tek tek detay olarak anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılır bir dille. Umarım gelen mesajlar onu gösteriyor. Becerebiliyorumdur çünkü işinize yarayacağını düşünüyorum. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sabahki ilk yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. Oradan izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Bu arada öncelikle az önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İstanbul'da bir tren kazası oldu, Tuzla'da. Neyse ki anlatıldığına göre, en azından buradan gelen haber de öyle, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı haber de öyle. Devlet Demiryolları yaptı açıklamayı, yani bakanlık değil de. Tuzla'da tersane istasyonunda beklemekte olan yüksek hızlı trene, Konya seferi yapan yüksek hızlı trene Adapazarı Pendik seferini yapan tren çarpmış. Tampon teması diyor, yani çok hafif dokunmuş. Zaten ilk gelen fotoğraflar da öyle, yani en azından büyük bir hasar görünmüyor. Neyse ki can kaybı olmadan atlatılmış gibi görünüyor. Böyle gelmiş geçmiş olsun diyelim. Önce onu söyleyelim. Onun dışında gazetelerde ne var? Vallahi göreceksiniz kardeşim, şimdi anlatacağım size. Bak, artık bu sabah ekonomi konuşmamızın bir gerekçesi vardı. Ben ısrarla diyorum ki 2-2,5 senedir. Ya iktidar her şeyi saklayabilir. Siyaseten goy goy yapabilirsiniz. İnsanları coşturabilirsiniz. Kahvelere, işte lokantalara, restoranlara, evlere kadar girer, kafalarını ütülersiniz onların. Ama canı yanmaya başladığı andan itibaren insanlar sizi dinlemez, dinleyemez. Çünkü hayat gailesi sarmaya başladığı andan itibaren amiyane tabirle yemişim siyasetini demeye başlar herkes. Ve bu partili partisiz ayırmaz. Yani siz gidip eğer pazardan, kardeşim ben AKP'ye kayıtlı üyeyim, orada 19 lira yazıyor ama bana 15 liradan vereceksin barbunyayı dediğiniz zaman, oradaki tezgahtaki kiloyu suratınıza yeme ihtimaliniz çok fazladır. Parti bağının falan bununla bir alakası olmaz. O nedenle de insanlar canları yanınca bağırmaya başlarlar. Şimdi AKP'li yazarlar da, AKP'nin yerleştirdiği, bir yerlere getirdiği yazarlar da bunu yazıyor artık. Saklanamaz şekilde. Kimi? Bugün size iki örnek göstereceğim ve diyeceğim ki bakın, gazetecilik bunun neresinde, anlatın kardeşim. Hangisidir gazeteciliği yapan burada? Siz bakın, üstelik ikisi de iktidara göbek deliği kadar yakın iki gazeteciden örnek vereceğim size. Bu sabah yazdıkları yazı, bir de Mehmet Barlas'ın yazısından bir cümle okuyacağım size. Diyeceksiniz ki o zaman Abdülkadir Selvi yalan söylemiş. Çünkü o bunun tam tersini yazmıştı. Mehmet Barlas tam tersini yazıyor. Mehmet Acet ne yazmış ya? Burada niye yok bu falan? Hepsini göreceksiniz. Gazetelerde yeni başlayan eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmeler var bolca. Orada yaşananlar. Biz erken konuştuğumuz için, hani çok daha önden giderek konuşmaya başladığımız için, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili, Ali Erbaş'la ilgili haberler var. Dün özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın basın toplantısındaki sözleri var. Allah'tan kork diye hitap etmişti kendisine. Hani yalan söylüyorsun kardeşim. Sen her konuda görüş beyan ediyorsun. Sosyal medyaya ayar vermeye çalışıyorsun. Abuk sabuk şeyler söylüyorsun. İcazet vermeye çalışıyorsun şu anda. Allah'tan kork diye hitap etmişti. Mesela bugün Gazete Pencere bu manşette çıkmış. 15 milyon dolarla Ay'a geri sayım. Bunu da burada konuşmuştuk. Orta vadeli programın içinde Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıllık ödenek ayrılmıştı biliyorsunuz. 15 milyon dolar. Biz de burada konuşmuştuk. Hani 61 milyon lira sadece bu adamlara ödenek çıkartmışsın. Diyanet'e 16 katrilyon çıkartmışsın. Nasıl bir hikayedir bu diye konuşmuştuk. O bir başlık olarak yer almış. Afganistan'da kurulan hükümet yine Gazete Pencere'nin birinci sayfa haberi. FBI'nin aradığı Hakkani İçişleri Bakanlığı'na geldi deniliyor. Başbakan Vekili Molla Muhammed Hasan, İçişleri Bakan Vekili birçok kanlı saldırı için FBI'nin arananlar listesine giren Hakkani, Taliban direnişi sürdüren Pençir'de kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Afganistan hükümetinin başına da işte Molla Muhammed Hasan geldi, Başbakan Vekili. Biliyorsunuz hep böyle. Böyle yönetiliyor. Yani hüküm uygulayanlar olarak. Gazetelerde yer alan başka bir şey. Dün akşam yaşanan hezimet. Hayır hayır, Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı falan. Ya bırakın o değerlendirmeleri arkadaşlar. İnsanlar oturduğu yerden büyük silkeliyor. Hakikaten büyük silkeliyor. Ya burada 6 senedir size anlatmaya çalıştığım bir şey. Bakın ilk gününden beri şahit olduğum bir şey. Tayyip Erdoğan dururken, Tayyip Erdoğan hayattayken, sağlıklıyken hiçbir şekilde birinin aklından geçemez, geçebilemez Cumhurbaşkanlığını hani rüyasında görse sabah kalkar abdest alır, öyle söyleyeyim size. Öyle bir şey olamaz. Ya bakmayın siz oturduğu yerden sallayan insanlara falan, oturduğu yerden analiz yazıyor. Yani çok rahat yapabilirsiniz o hikayeyi. Ama dün akşamdan kalan ağır bir hezimet görüntüsü var. Ben maçı izlemedim. Çok sevdiğim dostlarımla beraberdim. Biraz kafayı soğuttuk hep beraber. Dün milli futbol takımımız Hollanda'ya 2022 Dünya Kupası elemelerinde 6-1 deplasmanda yenilmiş. Bizim Timur'un, sevgili Timur Akkurt'un söylemiyle ceza sahasının patatesleri, hani herkesi bir yere getirip konumlandırıyoruz. İşte filenin sultanları, potanın perileri bilmem ne, ceza sahasının patatesleri 6-1 ile geçilmişler. Tabi şimdi hemen çok klasik işler yapılıyor. Şenol Güneş istifa. Tam Şenol Güneş istifa. Hollanda'nın hocası 500 bin euro alıyor, bu 3 milyon euro alıyor falan filan. İyi de kardeşim, bunların hepsi, ama hepsi, mesela Şenol Güneş gidip Futbol Federasyonu'ndan 3 milyon euroyu kasaya açıp çalıp çıkmıyor ki. Sen çağırıyorsun onu. Bakın bu ülkede futbol siyasallaştı. Futbol bütün kurumlarıyla siyasallaştı. Ve biz bunu görmezsek sadece böyle sonuçlara takılırız. Ya maç olur kardeşim. Yıllardır oynanıyor bu oyun. Yenilirsin. Çok iyi oynayarak yenilirsin. Çok kötü oynayarak tombaladan bir gol atarsın. Kazanırsın 1-0. Bunlar değil ki hikaye. İlk yayından sonra ekonomiyle ilgili konuşmaların üzerine Orhan Çapaş, çok özür dilerim. Bir mühendismiş, o bir değerlendirme yazmış, demiş ki yani sadece işi borç olarak değerlendirmeniz doğru olmadı bana kalırsa, çünkü borcun vadesi önemli, borcun çevrilebilirliği önemli, bütün ülkeler borçlu, doğrudur Orhan Bey, çok doğru, ama ben yayında şunu anlatmaya çalıştım: üretemediğin zaman o borcu ödeme şansın yok. Hane halkı için de geçerli bu. Hane halkının kredi kartı borcunu ödeyebilmesi için ne lazım? Para kazanması, değil mi? İş yerleri kapalı. Pandemi nedeniyle iflas etti. Tek tek kapanıyor üstüne üstlük. İş yok. Nasıl ödenecek o para? O yüzden borçluluk bu anlamıyla önemli. Yoksa dediğinize çok katılıyorum. Yani bütün dünya zaten başkasının parasıyla borçlanarak büyümek herkesin tercih ettiği bir şey. Ekonomide de öğretilen budur. Alabiliyorsan başkasının parasıyla, uygunsa kredisi falan, onunla büyü. Bu tamam, ama bizde onun dönüş şansı yok. Anlatmaya çalıştığım hikaye oydu. Bunun futbolla alakası ne? Tam da bu işte. Ya böyle bir sistemin, bu kadar siyasallaşmış bir sistemin içinde siz anlık günlük başarı kazansanız ne olacak? Yani diyelim ki dünkü maç 6-1 bitmedi, 1-1 berabere kaldık. Bu Türkiye'de futbolun sorunlarının çözüldüğü anlamına mı gelecek? Futbol Federasyonu Başkanı'nı tek kişi atıyor. Futbol Federasyonu'nun içinde Kulüpler Birliği'nin biz birleşeceğiz, ortak karar alacağız demesine rağmen karşısına çıkan kişi tek kişinin oraya getirdiği bir insan. Profesyonel disiplin kurulunu tutun, tahkim kurulunu tutun, neresinden tutarsanız tutun tek bir insan yönlendiriyor. Ya böyle futbol oynanır mı? Bu artık endüstriyel futbolu falan geçti bizimki. Bu bayağı yani kişisel futbol, şahsım futbolu bu. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor. Federasyon başkanı o, bilmem nenin başkanı, kulüp başkanlarına kadar indi. Bilmem nenin başkanı hanımefendinin yeğeni. Neden? Ya futbol böyle bir şey değil kardeşim. Üstelik öyle sıkıntılı bir şey ki biz geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Bugün de yaşıyoruz. Futbol tıpkı sahada torpil kaldırmayan bir şey. Mesela tiyatro sahnesinde olduğu gibi. Tiyatro sahnesi, sinemada yaparsınız. Çünkü dublaj eklersiniz üstüne, pırlanta gibi bir ses kullanırsınız. Hakikaten başroldeki herifin gabiliği en azından bir miktar gömülebilir. Ama futbol öyle değildir. Tiyatro sahnesinde olmak gibi bir şey. Torpil kaldırmaz kardeşim. Kötüysen kötüsün, sırıtır yani orada. Biz sırıtıyoruz. Biz sırıtıyoruz çünkü herkesin derdi aynı. Aman efendim, beyefendi maçtan sonra ararsa ne diyeceğiz? Beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda kurulan milli takım. Böyle federasyon başkanımız bu, tahkim kurulu başkanımız bu, disiplin kurulu başkanımız bu. Ya böyle iş yapılmaz ki. Şimdi böyle bir düzenin içinde Şenol Güneş gitse ne olacak? Kim gelecek oraya? Bir düşün. Ha, bana kalırsa istifa etmeli mi? Etmeli tabii. Ya ortada bir başarısızlık var kardeşim. E sistem kuruluyor deniyorsun. Tamam, sistem kuruluyor ama böyle bak sistem tutmuyor. Anlık başarıyla bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Düşüyor takım sürekli olarak. Yapılan kıyaslamaları ben çok dürüstçe bulmuyorum. Yani insanlar çıkıp şimdi şunu diyorlar. Ya işte bunların onda biri kadar para ayrılan filenin sultanları bu kadar büyük başarıya imza atıyor. Hayır, o sistemle alakalı bir şey. Yani burada ben de sosyal medyada paylaşmıştım. Ebrar Karakurt'un lütfen Instagram sayfasına girin. Bakın o da paylaşıyor zaman zaman. Zehra ile 11 yaşında fotoğrafları var yan yana. E bu insanlar birlikte oynuyorlar. Orada bir sistem var. Bir şey uygulanıyor. Futbolda yok böyle bir şey ya. Ya hikaye. Herkes ayrı bir telden çalmaya çalışıyor şu anda. Menajeri ayrı araklıyor. Arada düşünün, adını söyleyemeyen, ilkokulu zor bitirmiş menajerler sistemiyle yönetiliyor Türkiye. Bunu kırmaya çalıştığınız zaman da işte devlerle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama böyle kurtulacak. Böyle yapılacak bu. O sistem buraya da uyarlanacak. Hatır gönül ilişkileriyle biri gelmeyecek. Ne takımın içine gelecek, ne işte takımın başına gelecek. Malzemeci olarak bile gelmeyecek, hak eden yapacak. Sistem kurulacak, sistem. Hani burada konuştuk ya, ya bizim kadın voleybol milli takımımızın en büyük özelliği bana göre, anlattım burada işte, ben öyle izliyorum onları. Çünkü yaşadım ben bir benzerini. Biz gördük, bütün Galatasaray taraftarı gördü, bütün Türkiye'de izledi. Ya beraber oynamayı çok seviyorlar. Yenilebilirsin kardeşim, kötü de oynayabilirsin. Boşkoviç diye bir kadın çıkar, darmadağın eder seni. Evet, eksikliğin görülür. Evet, aynı Sırbistan Egonu'ya yenilmedi mi? Hollandalı tek bir kadına yenilmedi mi? O da onu yendi. Bu sıkıntı ancak görülüp teşhis edilip üzerine gidilirse çözülebilecek. Bizde öyle bir şey olmuyor. Bizde spor yazarı dahil olmak üzere. Herkes her boku biliyor Türkiye'de. Ve bunlara kulaklarını kapayacak kadar, karizmasını ortaya koyacak kadar, takımı sırtlayacak kadar böyle yetenekli insanlar olmuyor maalesef. Ondan sonra tribünler bağırmaya başlıyor. Ya İtalyan, Hollandalı dedim, özür dilerim. Tribünler bağırmaya başlıyor. Şenol Güneş istifa. Tamam abi, Şenol Güneş istifa etsin. Kim? Kim olacak? Hadi gelin konuşalım. İstemiyorum yani, bu yayın bir futbol yayını olsun istemiyorum. Bence değmez çünkü. Gerçekten değmez. Ama ne olup bittiğini insanlar anlasın, anlasın, görsün istiyorum. O sistemi burada da kuracaksın. Sadece takım gençleştirmekle falan olmaz bu. Kulübün idarecisi nasıl iyiyse milli takımın idarecisi de öyle olacak. Siyaseten gelmiş olmayacak oraya. Beyefendinin emir ve direktifleri doğrultusunda biz kendisini aldık falan diyemezsin. Dersen böyle oluyor işte. Yani seyircisi ne ki, futbolcusu ne olsun? Her şey aynı. Hazırlık için tanıtım filmi hazırlıyorsun. Kalaşnikovlu insanlar var ya. Sonra sen bu futbola diyorsun ki ama futbola anlık günlük bakma. O zaman söylesene Şenol hocam. Kıracın hazırladı ya, böyle tanıtım mı olur kardeşim deyip çıksan ortaya. Biz oyun oynuyoruz ya, buna gerek yok desene. Böyle başlayacak, böyle kırılacak bu hikaye. Yoksa anlık günlük salla ya, boş ver aman. Ne olacak, bugün kaybetti 6 tane yedi. 6-1 bitti. Yarın 1-0 kazanır. Cebeli Tarık maçını senin önüne çıkartıyor. Diyor ki bak takımımız iyi oynadı. Ha, Cebeli Tarık. Hani rahmetli Ferhan Şensoy'un söylemiyle Cebeli ayrı, Tarık'ı ayrı dağılmış durumda zaten. E sen onu yani onunla oynadım, çok da iyi oynadım falan diyorsun. Gerçek değil ki o. Bak geldiğin yer burası ondan sonra. Şimdi herkes taktiği önüne koydu. Göstereceğim size gazetelerin birinci sayfasında. Allah Allah, ne kadar çok yol gösteren olmuş spor yazarlarından kimse anlamamış. Lan biz görmedik demek ki. Goy goyla gazete sattır. Mesela milli takım 2-1'lik bir galibiyet kazandığında sabah daya, tamam mı? Sabah daya gazeteleri, böyle kahraman, öyle şekilli, buradan uçuyor, oradan kaçıyor, kalaşnikovlar, haydi yürüyün aslanlarım falan. Sonra 6-1 yenilince biz çok uyardık zamanında. Ya yalan söylüyorsun, öyle bir uyarım falan yok kardeşim senin. İşler iyi giderken klasik bir siyasal tavır olarak herkes kıçında gidiyor. İşler bozulduğunda bir bırakıyorlar. Bugün olduğu gibi. Bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış arkadaşlar. Son anketler ne diyor? Yani yazıda ondan bahsediyor. Ve diyor ki anketlerin ışığında bir değerlendirme yapıldığında iki tane kamuoyu araştırması. Yalnız yazının şu bölümünü göstereyim size. Diyor ki bir takım diyor muhalefete hizmet eden işte Cumhur İttifakı'nın oy oranının düştüğünü gösteren şeyler var diyor. Anketler var. Onları çok ciddiye almıyorum diyor. Sebep? Almayayım işte ben onları. Boş ver aman. Ama kaçınılmaz bir şekilde diyor ki erken seçim, merken seçim Optimar'la konsensusun araştırmaları üzerine yazmış. Diyor ki kaçınılmaz olarak iktidarın karşısında ekonomi partisi var artık. Çünkü diyor hayat pahalılığı herkesi perişan etmiş durumda. Bak bunu Abdülkadir Selvi yazmak zorunda hissediyor. Neden? Çünkü o da görüyor, gelmekte olanı görüyor kardeşim. İktidarlar Türkiye'de bizim ekonomi seçim sistemimizin içinde. Evet siyasal partiler gelir, aday olurlar, oy verilir, verilmez giderler. Hayır, ekonomidir iktidarları yerinde tutan ya da yerinden ayıran. Bizde öyledir her zaman. Ve göreceksiniz bu ekonomi ve işsizlik, Selvi'nin de yazdığı gibi, bu iktidarı götürecek. Ya bu kaçınılmaz bir şey. Demokrasi böyle bir şey zaten. Memnun olmadığın gider. Konsensus'un anketinde Türkiye'nin en önemli sorunları %40.2 ile işsizlik, %35.8 ile hayat pahalılığı çıkmış. Optimar'da ise %40.9 ile ekonomi ilk sırada, üçüncü sırada işsizlik yer almış %12.5. Artık bunu görmeme şansı yok kardeşim kimsenin. Niye? Herkesi etkiliyor. Onun için 3 sene önce patates soğan satan adama terörist dediği zaman bak bu canını yakacak demiştim. E çünkü o patates soğan satan adam sana oy veriyor. Senin onun hayatını daralttığında ne olacak? Nereye gidecek onlar? En büyük diyor sıkıntı ekonomi partisi. Ha diyor halka sorduğun zaman kim çözer? Bak mantığa bakar mısın? Optimar'ın anketine katılanların %31.8'i AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı %20.5, İYİ Parti diyenlerse %4.7. Yani katılımcılar muhalefet çözer demiyor. Allah Allah iktidar çöktü diyor. Yok öyle demiyor. Muhalefetin diyor bunun üstüne düşünmesi lazım. Bence de düşünmesi lazım, bu cümlesi haklı. Muhalefet neden yeter artık yandık falan diye bağıran insanların sesi olmuyor. Sadece basın toplantısıyla yetiniyor. Bunu düşünmesi lazım, doğrudur. Ama bu kadar da değil ya. Şimdi o böyle yazmış Abdülkadir Selvi. Yeni Şafak'ta Mehmet Acet de yine aynı araştırmaları kullanarak anlatıyor. Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor? Bu soruya iyi yönetiliyor diyenler %29.5, kötü yönetiliyor diyenler %30.3, ne iyi ne kötü diyenler %40.2. Görüldüğü üzere iyi yönetiliyor diyenlerle kötü yönetiliyor diyenlerin oranı birbirine çok yakın. Yani kötü yönetiliyor diyemeyiz. Ya kardeşim böyle bir mantık olabilir mi? Bu gazetecilik mi şimdi? Senin burada sorgulaman gereken o değil ki. Yani sen burada insanların ne iyi ne kötü demesinin manasını çözmek zorundasın. Bu korku. Korku bu. Hala tırsanlar. Aman hocam kötü deriz şimdi şey olur ya. Yani kız da KPSS'ye girdi şimdi başvuru yapacağız biz. Aman diyeyim. Ya ne iyi ne kötü. İyi işte şükür. Biz de biliyorsunuz Anadolu'da klasik tavırdır bu. İşler nasıl iyi dersin esnafa? Asla iyi demez sana, öyle öğretilir çünkü. Şükür der. Yuvarlanıyoruz, geçiniyoruz, çorba kaynıyor. İşte o grup bu. Ama biliyor ki dükkanın kapısını açtığında borçla açıyor. İlk yayında konuştuğum, anlattığım mantıkla borçla dönüyor Türkiye ekonomisi. Nereye kadar? Ya kardeşim o vade gelecek, borcun vadesi gelecek, kaçınılmaz bu. Teneşir vade derler özellikle siteler esnafı falan Ankara'dan bilmeyenler için söyleyeyim. Ankara'da mobilyanın kalbi olan yerde siteler esnafı. Onlar mesela teneşir vaat ederler uzun yapılmış senetlere. Artık ne zaman ödenirse. Artık teneşir vaadi de kurtarmıyor. Ama ikisi de görüyor. Biri ekonomi yazıyor, diğeri yazmamış ya. Yazının içinde hiç yok. Aynı araştırmanın en önemli sonucu ekonomi yazmıyor. Ama Mehmet Barlas mesela bir yazı yazıyor. Şu cümleyi özellikle dikkatle dinlemenizi istiyorum ya. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ertesinde oluşan Cumhur İttifakı bazılarına göre Türk siyasetinde kamplaşmanın başlangıcıydı. Oysa geçen zaman gösterdi ki Cumhur İttifakı bir kamplaşmadan ziyade demokrasiye kastedenleri hizaya getirmek için planlanmış bir dayanışma hareketidir. Hangi zaman gösterdiği? Paralel evrende mi yaşıyorsun ya? Yani senin yaşadığın zamanla bizim yaşadığımız zaman farklı o zaman. Ben başka bir çıkış bulamıyorum buna. Biz farklı zamanlardayız. Kamplaşma değil. Allah Allah. Bizatihi demin adını andığım Abdülkadir Selvi dedi ki, ya kardeşim, kamplaşmadan bu sefer vazgeçmek zorunda Erdoğan. Kutuplaştırma siyasetini bırakacak. E bu ne? Türkiye'de medya bu hale geldi artık. Bu beyefendi bu işin duayeni bir de sorarsanız. Yani bu işte yapmadığı, işgal etmediği makam kalmamış TRT Haber Dairesi Başkanlığı dahil olmak üzere. Diyor ki birlikte hareketin adıdır. Kamplaşma değil. Hani bir taraf olan bertaraf olur sözü kullanılmamış gibi sanki bu ülkede. Üstelik TÜSİAD'ın başındaki hanımefendiye Ümit Boyner'e yönelik olarak Tayyip Erdoğan bu ifadeyi kullanmamış gibi. Gönül rahatlığıyla söylüyor ya. Ne olacak? Arkadaşlar rahat, dağlardan serin hepsi. Biri yazı yazıyor, ekonomi yok içinde. Hiç koymuyor bile. Ne gerek var ya? Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim gazete pencerenin ardından. Elektrik faturası çarpacak manşetiyle çıkmış. Aylık gelirlerinin neredeyse tamamı gıda harcamasına giden halkı kapıdaki yeni zam vuracak. Kışın cepler yanacak. %15'lik zam elektrik üretim maliyetlerini artıracak ve kış aylarına zamla girilecek. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz bu. Yani anlattım ya ilk yayında mantığını. Sen doğalgaza, sanayide kullanılan doğalgaza zam geldi diyorsun. Ve dönüp diyorsun ki bana ne, ben Ali Koç muyum ben? Geldiyse geldi. Sanayici miyim lan ben? Değilsin. Ama senin kullandığın elektriğin çok büyük bölümü doğalgazla üretiliyor. Ve öpecekler. Hiç şansın yok yani. Hiç. Ve öperken de şunu demeyecekler. AKP'ye mi oy verdiniz? Baştan söylesene, sana zam yok. Yok sana zam. Hatta al sana bir de 500 lira çıkma yapayım. Böyle bir şey olmayacak. Herkesin canı yanacak bundan. Hepimizin. Isınma maliyeti kışın. Erdem Sevgi'nin bir haberi var. CHP ittifak ortağıyız, tek parti değiliz. İyi Partili Cihan Paçacı'nın eleştirileri üzerine söylenmiş bir söz. Hani tekil konuşuyor, bizi dinlemiyor falan gibi bir şey. Vallahi Cihan Paçacı'nın ben biraz haddini aşarak bu sözleri ifade ettiğini düşünüyorum. Hani böyle bir şey söylenecekse, İyi Parti adına biri konuşacaksa Meral Hanım'ın konuşması lazım. Mu varyantı ülkemizde de görüldü. Artık yani kaçınılmaz bir şekilde duyuruldu da, biliniyor. Eylül'ün ilk 6 gününde ölü sayısı Temmuz'u geçti deniyor. Evet, yani bir yandan işte vaka sayıları düştü deniyor. Öbür taraftan ölü vefat sayıları artıyor. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Çünkü Sağlık Bakanı işte ilkin Kolombiya'da ortaya çıktığı söylenen bu Mu varyantı ile ilgili konuşuyor. Ek önlem düşünmüyoruz diyor. Sebep? Aşı olduk. İşte olmadı herkes. Hani diyorum ya, şimdi yeni bir bölüme geçtik artık. Ben şimdi bakın, üçüncü aşaması da şu. Aşı karşıtı, aşı karşıtı değilim. Ben aşı tedirginiyim. Üçüncü bölüm, ben hepsine varım. Zorlanmasına karşıyım. E tamam, zorlanmadan kendin yap. Sen demiyor musun? İktidar yalakalarının tamamı yazmaya başlamış. İktidar burada doğru felsefe uyguluyor. Bakın beyefendi bile ne diyor? Emir ve talimatları, ki bu yayın bile kendisinin emir ve görüşleri doğrultusunda yapılmamıştır. Asla da yapılmayacaktır. Ne diyor? İktidar doğru yapıyor diyor, zorlama. Lan zorlama da yok. Peki sen söylüyorsun, niye aşı olmuyorsun? Yok. Mu varyantı ülkemizde görüldü. Görüldü. Ek önleme gerek yok, aşımız var. Yok. Öğretmenlerin %23'ü aşısız. Okullar açıldı. 18 milyon öğrenci. Herkes okulda. Sonra bilim. Ya nereniz bilim ya? Dün Çorlu tren katliamında 25 kişinin yaşamını yitirmesinin hesabı sorulacak diye görülen davanın 8. duruşması vardı. Avukatların soruşturma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunma talebi mahkeme tarafından da kabul edildi. 26 Devlet Demiryolları yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşın savcılığın sadece 5 kişinin ifadesini aldığı, 21 kişi hakkında 6 aydır işlem yapmadığı ortaya çıktı. Ya 25 can kaybettik ya. Bak, ülkede adalet sistemi böyle çalışıyor. Sonra sen diyorsun ki yani bu sene iyiyiz, seneye daha da iyi olacağız. Vallahi iyilik buysa seneye daha da bölümünü ben düşünmek istemiyorum. Taliban'a kadın direnişi, Afganistan'daki gösteriler, hani bazı gazeteler Afganistan hükümet üzerinden görmüş, bazıları kadın direnişi. Vallahi kadınlar direniyor. Onlar da hani Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin söylemiyle Afganistan'a özgürlüğü getirecek, laikliği getirecek olan Taliban hareketi de değneklerle vuruyor kadınlara. Ve bazıları diyor ki Amerikan emperyalizmi defoldu. Mantıklı. Bak sabah milli takım darmadağın. Allah Allah, neden acaba? Mesela Burak'a sormuşlar, takım kaptanına. Demiş ki eğer ayrılmak gerekirse aslanlar gibi gideriz. Ya aslanı kaplanı yok, şu goy goydan vazgeçin kardeşim. İşini yapan kalsın, yapamayan gitsin. Ama onun bile goy goyu var. Şenol Güneş'in basın toplantısındaki sözlerini dinlediniz mi bilmiyorum. Ben cümlelerin hiçbirini anlamadım. Hiçbirini, ne demeye çalıştığını anlamadım. Şeytanlaştırmaktan, kötülükten, mücadele ettiği kötülükten falan filan bahsetti. Hiçbir şey anlamadım ben dediğinden. Çünkü sorun o değildi ki. Ya sorun ortalığın darmadağın olması. Yürek yakan başarı. Geçen ay alkollü bir sürücünün kurbanı olan Kaan'ın çok istediği tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. Mustafa Sait Özkan'ın haberi. Ya sadece alkollü sürücüler değil ki, bir çocuk öldü ya, zırhlı aracın altında kaldı. Bak kardeşim, biz acıları ayırırsak bunun sonunu bulamayız. Gencecik bir çocuk, pırlanta gibi tıp fakültesini kazanmış ama hayatını kaybetmiş. O çocuğun da. Aynı şekilde bir zırhlı aracın altında hayatını kaybeden çocuğun da, Rabia Naz'ın da hesabını sormadıkça ilerleyemez bu ülke. 8. duruşması yapıldı diyorum. Dün Çorlu tren katliamının. Ya orada o küçücük çocuğun, Arda'nın hesabını sormadan ilerleyemeyiz biz. Ve hala ülkede adalet böyle gidiyor işte. Soruşturma savcısı 26 kişiden 5'inin sadece ifadesini al, kalanı sallıyor. Tecavüz edecek diye korktum. Haberi fikri takip açısından okuyacağız. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı ile ilgili olarak bir iddia var. Partide çalışan temizlikçi bir kadına, aynı zamanda çay ocağında çalıştıran kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade ediliyordu. O kadınla konuşmuş sabah. Hem kaçak çalıştırdı hem de taciz etti. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm. Ses kaydını kendimi savunmak için aldım. Evimin kapısına kadar geliyordu. Yargı sürecini bekliyorum. Daha konuşacak çok şeyim var. Hepsini mahkemede anlatacağım. Kadınlar artık susmayacak. Susmasın. Anlat. Anlat deyince bir şey söyleyeceğim ya. Ya Veys Ateş dava açacaktı. Ne oldu? Hani kendini ihbar edecekti. Avukatları çalışıyordu. Avukatları bak. Avukatlarım. Böyle tipler vardır. Hani böyle kendini çok önemsediği için kendiyle ilgili mesela bir sağlık sorunu anlatırken doktorlarım izin vermiyor falan der. Gitti ki bu ayıp günah bir şey değil. Bölgesindeki SSK hastanesidir. Ama öyle anlatır. Doktorlarım izin vermiyor. Zannedersin ki bütün hekimler kapıda toplanmış. Nerede kaldınız? Sizi bekliyorduk. Konsültasyonu alacağız diye düşünüyor. Avukatlarıma talimat verdim, inceleme yapılıyor. Kaç ay geçti üzerinden? Ya bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi kardeşim. Asla. Çünkü dini, Allah'ı bu kadar rahat kullanan bir insandan aksini bekleyemezsin ki. Fırfır döner. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sabah gazetesi böyle. Sözcü'ye bakalım. Sözcü'nün manşeti, laiklikte inat ediyoruz, asla vazgeçmiyoruz. Diyanet Başkanı Erbaş dinin ticarete, siyasete ve yargıya girmesini istiyor. Giren girmiş zaten gireceği kadar. Yani içine dahil olmak anlamında. Laikliğe meydan okuyor. Biz de diyoruz ki laikliğe hedef alarak anayasal suç işleyen Ali Erbaş'ın siyasal İslam söylemleri tepki çekti. Cübbeni çıkar, siyasete gir çağrısı yapılıyor. En çok Erdoğan yapardı. En çok Erdoğan yapardı bunu. Hani hakimlerle ilgili derdi ki çok istiyorsan çıkart cübbeyi, gir siyasete. Hadi. Hadi beyefendiyi alalım. Bu işi ciddiye alan yok mu? Mu varyantı ile ilgili. Delta, Delta Plus derken koronanın mu varyantı da geldi. Kolombiya'da tespit edilen ve Delta'dan 8 kat daha bulaşıcı olduğu belirtilen mu varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü. AKP'li belediye başkanı, Mersin AKP'li Akdeniz belediye başkanı. Hatırlıyorsunuz hani bir hanımefendi vardı. Kanırta kanırta aldık, bağırta bağırta alacağız falan diyordu ya. Heh, o belediye başkanı. 2,5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel aldı belediyeye ve bunların tamamının akrabası, eşi, dostu, otu çöpü olduğu söylenince İster oğlumu ister kızımı çalıştırırım, kimseyi ilgilendirmez ifadesini kullanmış. Adam haklı ya. Vallahi haklı. E Türkiye'si sistem bu. Diyorum ya, nepotizm, bütün dünya bunu böyle biliyor. Yönetim sistemleri içinde en büyük sorun nepotizm, eş dost akraba kayırmacılığı. Bizde o tanım yetersiz. Doğrudan üstüne yapıyor çünkü. Belediye, belediyenin fen işleri daire, al senin bu ya. Yani onca yıllık, yani bacanağımsın, hakkındır ya. Bir fen işlerini veremeyecek miyim ben bacanağıma? Hayır, o zaman ne anladım ben bacanaklık müessesesinden? Tabii ki vereceğim. Utanmazlık, direkt utanmazlık. Başka bir söylemi yok bunun. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti fiili şeriat rejimi. Dün konuştuk biz, o yüzden çok üzerinde durmuyorum. Laikliğe topyekün savaş açtılar. İsmail Ağa'nın kaçak inşaatı için hazırlanan imar planından din dersi dayatmasına gericilik tam gaz sürüyor. Çare laikliğe sahip çıkmak. Diyanet'in işte 80 bin kitap basacağından, seçmeli din dersinin dayatmasından. Bütün bunlardan toplu olarak söz ediyor. Dün çok uzun konuştuk. O nedenle pas geçiyorum. Bakalım. Ardamarı çatladı denilmiş AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı'nın söylemiyle. Ben istediğimle çalışırım, siz buna torpil diyemezsiniz. İstersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım. Doğru söylüyor adam. Siz duydunuz mu mesela? Ömer Çelik'e bu soru sorulabilir mi? Vallahi. Bak, Barış soracaktır bu soruyu, Barış Kaya, Fox TV muhabiri. Sorar. Mesela Ömer Çelik bu hafta basın toplantısını alsın. Çarşamba değil mi? Bugün olacak hatta. Alsın toplantı sonuna. Sorsun, ne diyorsunuz buna ilişkin diye. Gerçekten bir belediye başkanı isterse kızıyla, isterse oğluyla çalışabilir mi Sayın Ömer Çelik? Biliyorsunuz insanı üç şey kanatlandırır çünkü. Neydi onlar? Aşk, pro, motor. Motor, buyurun. Bu arada dünkü Çorlu katliamı 8. duruşmadan burada da haber var, Mustafa Bildirici'nin haberi. Hattın yalnızca %53'üne denk gelen 6828 kilometrelik bölümünde sinyalizasyon sisteminin bulunması tartışmaları körüklüyor. KİT komisyonunda Devlet Demiryolları Yönetimi'ne de bu soru iletiliyor. Devlet Demiryolları Yönetimi kazalarda sinyalizasyonun olmaması şeklinde bir kök neden bulunmamaktadır diyor. İstanbul'da bak, daha Tuzla'da sabah saat işte 9 civarında yaşanan bir tren kazası. Neden oluyor bu? Bir tren, yüksek hızlı tren üstelik. Kendi hattında bekliyor. Bayağı Adapazarı İstanbul seferi yapan tren geliyor. Tamponların teması yavaşça. Hani böyle öpüşüyorlar tamponlar. Sorsaya ya. Vallahi acayip bir şey bu. Ömer Çelik keşke basın toplantısı yapsa. O basın toplantısında bu soru sorulsa. Bütün muhabirler girse mesela. Bu hafta ne yapacaklar? Ben çok merak ediyorum. Haftalık basın toplantısı. Ne yapacaksın? Almayacağım mı yine? Ya da alsan şunu mu düşünüyorsun mesela? Biz alırız ama o gündem geçti nasıl? Erdoğan Bayraktar sorulmayacak. Geçemez ki o. O soru hep sorulacak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Akdeniz Belediye Başkanı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela. Evrensel'in manşeti kayyumsuz mezuniyet. Boğaziçi Üniversitesi'nde aylardır kayyuma direnen öğrenciler kayyum rektörün yorumlara kapalı online yaptığı mezuniyet törenine karşı bugün alternatif bir tören düzenleyecek. Ya çocukları ya engelleyemezsin kardeşim. Hala akıllanmadın mı ya? Yani onlarla baş etmem mümkün değil ya. Onlar Boğaziçi'ne yani %0.5'lik dilimde giriyor. Sen en fazla işte böyle tomalarla falan giriyorsun. Kayyumla giriyorsun. Yardakçı buluyorsun orada da kendine. İşte rektör yardımcısı yapıyorsun, genel sekreter yapıyorsun falan o. Devam edelim buradan. Şurada bir haber var. Sürmanşette kullanılmış. Madalyayı alkışlayanlar sakatlanınca sırt çevirdi. İki kez Avrupa şampiyonu, bir kez dünya ikincisi olan 7 madalya sahibi halterci Tolga Bakıcı'ya geçirdiği kaza sonrası tedavi imkanı sağlanmadı. Kaderine terk edilen Bakırcı sporu bırakmak zorunda kaldı. Şimdi sanayi sitesinde asgari ücretle işçilik yaparak geçimini sağlıyor. Spora yeniden dönebilmek için gerekli imkanların sağlanmasını talep ediyor. Ceza sahasının patateslerini verdiğiniz paradan bir kısmını versenize şu çocuğa ya. Yeni Şafak'a bakalım. İçinden yazı okuduk ama gazeteyi de görelim. Futbola şike, Türkiye'ye kumpas. Bugünün manşeti bu arada milli maçta böyle mi olacaktı diye duyurulmuş. Böyle mi olacaktı? Bilmiyorum nasıl olacaktı. Ya nasıl olacaktı? Bu sistemsizliğin içinde daha ne olacaktı ki? 7 Şubat 2012 MİT kriziyle başlayan 2013 gezi kalkışması. Sensin gezi kalkışması. Sana derler gezi kalkışması diye. 17-25 Aralık yargı darbesi denemesiyle devam eden ve 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal girişimine uzanan zincirin ilk halkasının aslında şike kumpası olarak bilinen operasyon olduğu yargı kararıyla tescillendi. Tamam. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bu bir şike kumpası, doğru mu? Şimdi şike kumpası olabilmesi için tapelerin değiştirilmesi gerekiyor. Bir takım konuşmaların yapılmamış olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru değil mi? O zaman mesela bu haberi izleyen futbol fanatikleri, hangi kulüpten olduğunun bir önemi yok. Bu haberi izleyen futbol fanatikleri. Mesela onlar kulüp başkanlarının yaptığı konuşmaların tapelerinin montaj olduğuna inanıyor. Ama mesela orada adı geçen bakanların oğullarıyla, kızlarıyla yaptıkları konuşmaların gerçek olduğuna inanıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Diyor ki mesela onların içinde. Burada bu kalkışmalarda, işte bu açılan davalarda, kumpas davalarında kullanılan savcıların tamamı FETÖ'cüydü. Evet. Ama mesela aynı FETÖ'cü savcıların Erdoğan Bayraktar'la ilgili dinleme kararı ve oradan çıkan tapelere inanıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Vallahi biz bunun altından nasıl kalkacağız? Futbol fanatizmini dışına çıkamadan nasıl çıkacağız bunun içinden? Diyorum ya, futbol acayip siyaset ya. Acayip siyaset. Hatta yani siyasetin bir alanını futbol olarak adlandırıyoruz biz. Top oynanan bölümü. Ama aslında siyaset düpedüz siyaset bu. Yeni Şafak gazetesi de yazıyor. Devam edelim. Akşam gazetesini görelim. Paçacı CHP'yi uyardı. Bak nasıl mal bulmuş muharebi gibi saldırdılar üstüne. Cihan Paçacı'nın sözleri. Millet İttifakı'ndan rahatsızlığa neden oldu. Cumhurbaşkanı adayı olarak tekil konuşuyorsa ittifak ruhuna uygun düşmez dedi. Sarıl sarıl sarıl hemen sarıl. Bak bir kez daha söylüyorum. Cihan Paçacı çok aşar bu iş. Çok aşar. 9 hamile ve 2 genç virüsten öldü. Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile 2 ay içinde hayatını kaybetti. Kırıkkale'de 16 ve 22 yaşlarında 2 genç koronaya yenik düştü. Ve hala ya ben aşı karşıtı değilim. Aşı tedirginiydim. Dün itibariyle aşı zorlayıcılığının karşısındayım. Ona karar verdim. Yani ben zorlanmaya karşıyım. Tamam zorlanma git ol. Yok. Yani sen söylersen olmam ben. Ben kendim olacağım. Lan zaten aşıyı ben yapmıyorum. Benle bir alakası yok. Yani aşı da zorlayıp ben böyle sokakta yakalayınca yapıştırmıyorum aşıyı. Bana ne? Onu yapan insanlar var. Üç hemşireye sahte aşı kartından tutuklama. İstanbul'da özel bir hastanede çalışan 3 hemşire para karşılığı sahte aşı kartı düzenlemekten tutuklandı. WhatsApp yazışmalarında da kanıtlar bulundu. Sahte aşı kartı ya. Bunun ticareti yapılıyor. Ölümü göze alıyor, ölümü. Vallahi ölümü göze alıyor. Dün bunu konuşurken çok sevdiğim kardeşim, dün akşam beraberdik. Zafer Elgin şey dedi. Doğru ya. Hiç aklıma gelmemişti. Ya dedi abi sonuçta biz sanayide emniyet kemeri sinyal vermesin, yol boyunca kafamızı ütülemesin diye ufak parçayı sanayiden satın alan insanlardan bahsediyoruz. Yani emniyet kemerimi takmayayım, kaza olur söyleyebilirim. Ama ses var ya, ses fena ya. O araba ötüyor ya, dıt dıt dıt dıt, tak kemeri, tak kemeri, tak kemeri. Şu kadar alıyorsun, 20 liraya satılıyordu bir arada sanayide. Onu takıyorsun emniyet kemerinin yuvasına, çılık diye. Alet ötmüyor, aleti kandırıyorsun. Burada da öyle, hastalığı kandırmıyor, yetkilileri kandırıyor. Çünkü biliyor ki hastalığı kandırma şansı yok, geldim o ölecek. Ama en azından o arada vallahi yani hiç değilse ses kötü ses. Yoksa yani şey sorun değil. Yani emniyet kemerini taktın tak bırak onu. Ha sevgili Ergün, Çin tokası. Öyle deniyordu o zaman. Kabus gibi bir gece. 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu 6. maçında Hollanda'ya konuk olan A milli takımımız hezimete uğradı. Konağa bu yapılır mı ya? Acaba siz misafir umduğunu değil bulduğunu yeri yanlış anlamış olabilir misiniz? Flamanca'da nasıl söyleniyor ki bu? Milliler bu sonuçta puan tablosunda liderlikten 3. sıraya geriledi. Şenol Güneş ne diyor? Kalan maçlarımızı kazanarak birinci olamayız artık da. Hadi canım. Harbi mi? Olamayız da. Yani en iyi ikinci olarak playoff şansımız devam ediyor. Ben insanların iyimserliğinin hastasıyım ya. Diyorum ya, bir yandan kendilerini çok önemsiyorlar. Müthiş önemsiyorlar. Bir yandan da acayip bir iyimserlik var böyle. Her şey olur ya. Her şey olur. Size Abdülkadir Selvi'den bir cümle okuyacağım. Bak, insanlar, bir siyasal İslamcı bunu kaçınılmaz olarak çok sık yapar gün içinde. Yani yetişkin bir siyasal İslamcı gün içinde falan diye belgesel olarak anlatılabilecek durumda olur. Ali Babacan'ın başarısızlık, kendisi için başarısızlık gerekçesini yazıyor, anlatıyor, anlatıyor. Diyor ki, insanlar muhalefete geçebilir, ayrı parti de kurabilir. Bizim halkımız bunları bir ölçüde anlayışla karşılar. Doğruya destek verir, yanlışa geçit vermez. Ha bir de bizim millet her şeyi affeder ama tek bir şeyi affetmez, o da ihanet. Bak, bu kulakla, bu gözlerle. Yani beden tam olarak böyle değildi. Daha gençtim çünkü o zaman ama ben rahmetli Necmettin Erbakan'ın hainler dediğini biliyorum AKP kurucularına. Hain bunlar. Bir siyasal İslamcı için onun dediğinin bir önemi yoktur. Bunun dediğinin önemi vardır. Cümle aynı olabilir. Aynı durum için kurulmuş olabilir. Ama onu görmek gerekmez. Ben bunu görmeyi tercih ediyorum. Bu yani. Bir siyasal İslamcı bunu istediği kadar yapabilir. Yani bir anket bakar, anketin içindeki en önemli sorunu görmez, göstermez. Ya umurunda değildir o. Ama bu bölümünü yapar. İhanet diyor, bizim halkımız ihaneti affetmez. Vallahi ben Necmettin Erbakan'ın bunu söylediğini çok net hatırlıyorum. Hainler dediğini. Hatta aynı cümleyi o da kurmuştu. İhaneti affetmez bizim milletimiz. Hatta 3 Kasım seçimlerinden sonra Milli Gazete'ye de şöyle bir başlık attırmıştı. Attırmıştı diyorum, bunu bilerek söylüyorum. Manşeti Necmettin Erbakan Hoca atardı çünkü. Oylar AKP'ye, teveccüh saadete. Demiştim ki o zaman hayatım, harbiden ben bu siyasal İslamcıları anlayamayacağım abi. Yok, tam anlıyorum zannediyorum. Hani şey gibi, böyle yürürken bir anda hayatın anlamını bulmuş gibi geliyorsun ya, böyle bir cambarslan karikatürüne dönüyorsun bir anda. Sonra diyorsun ki yok lan, ah be, tam buluyordum gitti yine. Bu da öyle, anlayacağım zannediyorsun. Aynen bunu yazdırmıştı ya. Oylar AKP'ye, teveccüh saadete. Teveccüh mü? Meclise giremedin. Olsun. Gönüllerin şampiyonuyuz biz. İyi de yani o dediğim plaj voleybolunda olabilir mesela. Var ya bizim hani sosyal medyada da paylaştım. Efsane bir paylaşım. Katar'dan 7 tane yedikten sonra bizim plaj voleybolu milli takımımız, biri, bir sosyal medya kullanıcısı şöyle yazmış. Canınız sağ olsun kumsalın şemsiyeleri. Doğru. Yani bunu yapabilirsin. Gönüllerin şampiyonu oldunuz kumsalın şemsiyeleri. İşte ceza sahasının patatesleri olsun ya. Ama siyasette olmuyor ki. Teveccüh bize. Teveccüh bize. Oy. Olmadı oy tam. Yani tam aldık diyemem oyu. Bir siyasal İslamcı sizi asla ve kat'a şaşırtmaz. Kendine ne uyuyorsa onu kullanır o. Kalanı yoktur ki zaten. Uçan daire. Ney? Takvimin sürmanşeti. Sabah ben bunu gördüm. Kafa bir uç. Dedim ki ulan bunlar en sonunda yazı işleri toplantısı bitti. Bunlar uçan daire gördüm. Artık kafa nasıl yükseldiyse. Yok ya, İstanbul'daki konut fiyatlarından bahsediyor. Kira bedeli nasıl belirlenir? Ev sahibinin hakları nelerdir? Emsal kira davası nasıl açılır? Fahiş kira artışı olursa ne yapılır? Kiracının hakları neler? Tahliyenin yasal yolu ne? Duyurusu uçan daire. Neden? Fiyatlar uçtu ya. Kimin yönetiminde? Alman Yeşiller Partisi. Emekli maaşını arttırmak için 7 formül. Allah aşkına bir anlat ya. Kurban olayım bir anlat. 1950 lira emekli maaşı alan adama lütfen anlat. De ki 7 formül var. 7 formül. Zerdeçalı alıyorsun 400 lira şişesi. Aşı karşıtı değil, aşı tedirgini değil, aşı yandaşı değil. Malum şahıstan alıyorsun. 400 liradan saplıyor sana zerdeçalı. Şu kadar. Onu sabaha karşı böyle geceden aç kalmış Ankara ayazı yemiş köpek sidiğiyle birleştir. Sabah bir bakıyorsun emekli maaşı katlanmış. Harbi söylüyorum, var böyle şeyler. Minarenin tozu, davulun gölgesi, bunlar hepsi. Minare gölgesi, davul tozu, pardon. Hepsini yapabiliyorsun bunların. Emekli maaşın patlıyor bir anda. Ama şunun sorulmasını istemiyor. Ya neden bu ülkede emekli maaşı yetmiyor kardeşim? Bunu sorma, öbürünü atla. Sadece arkandaş. Arkandaş mı? Kaan'ı ayrı yazmış. Çağla Şikel hadisenin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın aşk iddiasına bozuldu, noktayı koydu. Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız. Benim tek aşkım oğullarım. Kaan'la arkadaş olunca arkandaş oluyor mesela. Mesela arkadaşının adı Utku'ysa olabilir. Ar Utkudaş oluyorsun mesela. Nasıl? Yani Utku'da, ya zaferde birlik demek bu. Ar Utkudaş. Ar Süleymandaş var mesela. Arkadaşın Süleyman'sa adı. Uydur uydur söyle. Ar Begümdaş var mesela. Begüm arkadaşının adı. Ha? Şahane değil mi? Çin Seddi out, okul seddi in. Nasıl yani? Sabah bunu gördüğümde ilk aklıma geldi. Dürüstçe söyleyeyim. Dedim ki herhalde şu Çin'den gelen çakma kırtasiye ürünleri var ya, onları yazacak. Yo, alakası yok. Birinin aklına gelmiş, uçan daireyi gören kafa. Ders zili çaldı. Kolejler yine velilerin cüzdanına el attı. Okul ücreti, servis parası, kıyafet derken şimdi de binlerce liralık kitap kırtasiye seti dayattı. İlkokul öğrencisinin ortalama masrafı. Okul ücreti 25 bin, kitap seti 4.450, kırtasiye seti 750, servis 550, forma 500. Peki bu ülke neden böyle? Ya onun alakası yok. Yani ülkenin durumuyla bunun ilgisi yok. Kolej sahipleri kötü. Doğrudan. Bayağı bildiğin Gargamel gibi tipler hepsi. Kötülük planlıyorlar. Haberi yapıyorsun, altını boş bıraktığın zaman tepene çöküyor böyle. Ama manşet şekilli. Çin Seddi out, okul seddi in. Neden seddi deniyor? Set aslında, set. Muhtemelen bunu yaparken çoğu zorladılar ama olmamış. Şuursuz dokunan yanar diye haber yapmış ya. Yemin ediyorum bak zerre. Yaptınız mı lan o haberi? Ama ben dalga için söylemiştim onu ya. Dokunan yanar. Ne, hatırlamıyorsun Ahmet Çık falan. Dokunan yanar haberin başlığı. Biri de çıkıp dememiş ki hocam biz toplu olarak mı gerizekalıyız? Ya bu başlık yüzünden zaten hani bizim yanında durduğumuz iktidara geçirirler bunu. Hocam olmaz yalnız. Dememiş. Mersin Silifke'de kum zambakları çiçek açmaya başladı. Endemik türü koparmanın cezası 80 bin lira. Kum zambakları. Kanlı banyo. Karısını öldürüp kendi kafasına sıktı. İstanbul'da kurye Abdullah Aydoğan eşi Eda ile tartıştı. Banyoda kurşun yağdırdı. Sonra kendi kafasına sıktı. Eve giren komşular çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Kanlı banyo. İnsan olduklarında inşallah yaparlar. Sahte kartlık var. Seni sahte kar. Sahte kart. Sahte kartlık, sahte kartlık. Olmaz ki. İstanbul'da 3 hemşire, 6 şüpheli korona aşısı vurulmayan kişilere sahte aşı kartı yaptı. Vurulmak değil ya. Korona aşısı olmayan. He? Korona aşısı olmayan. Vurulmak. Vurdum. Aşı vurdurdum. Ha, ilişkinize karışmam. Ben saygı duyarım. O ayrı bir şey. Ama bunu kullanmayalım ya. Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik gerekçesiyle tutuklandı. Aşı kartı sahtesi olunca sahte kart oluyor onun adı. Mantıklı. Yani bence olur. Hocam benim cinsel ilişkiden sonra başım ağrıyor. Yani çok baş ağrıtıcı bir şey. Migrenim var. E ondandır o. He, ama ilişkiyle ağrının ne ilgisi var hocam? Eşim de ona naz yaptığımı sanacak. Ben ne yapayım? Konuşun. Yok, konuşmadan ne yapayım? Onu söyle. Yok, konuşsam ben de şey yaparım da. Cinsel ilişki sonrası başlayan baş ağrıları genellikle kişiden kişiye değişen bir durumdur. Yani birinci cümle şu. Dur bir toparlayana kadar ben önce sana bir cümle çakayım. Yani top çeviriyor. Migren atağı yüksek gerilim durumlarında tetiklenmeye yatkındır. Tarafların rahat olmadan cinsel ilişki yaşıyor olması. Tarafların mı? Mukavele imzalamıyorlar. Çok affedersiniz. Taraflar, tarafeyn. Bundan sonra taraflar olarak anılacaktır sözleşmenin kalanında. Buna sebep olabilir. Bununla beraber isteyerek rahat şartlarda girilen cinsel ilişki, hocam o rahat şartlardan sonra virgül atmışsın ya, girilen cinsel ilişki yanlış kalmış, çok ayıp. O virgülü kaldırsan rahat şartlarda girilen cinsel, anladın, evet işte onu virgülü atmışsın, girilen cinsel ilişki diye girince insan bir tedirgin oluyor. Cinsel ilişki birçok konuda bedene rahatlık katar, baş ağrılarını azaltır. Havuç suyu ya. Yani batna ferahlık veriyor, ağza güzel bir raiha bırakıyor. Dünyanın en güzel şeyi havuç suyu. Açlık migren ataklarını başlatabilir. Cinsel ilişki öncesi kan şekeriniz düşükse, ilişkide harcanan enerji sonrası kan glikozunuz daha da düşer. Ve ardından migren atağı başlayabilir. Cinsel ilişki öncesi iyi uyuyun, dinlenmiş olun. Bayağı milli takım kampı diyorsun. Evet. Gergin ortamlarda ilişkiye girmek migren atağını başlatabilir. Nafiz hocam, canım, benim 5 yıldır tansiyonum yüksek gidiyor. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da. Zararları olduğunu da biliyorum. Bir dakika dur, sen nasıl vardın bu yargıya? Tıp mezunu musun? Alakası yok. Arkadaşlarla kahvede otururken çok zarar varmış onun. Bana doğal gıdalardan destek önerir misiniz? Önermez miyim ya? Doğal gıdalar senin de belirttiğin gibi sadece destek. Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerde bulunan flavonoidin hipertansiyona çok iyi geldiğini, kakaonun içinde oldukça yüksek miktarda bulunuyor. Bravo. Bravo. Karşı yönden gelmekte olan cümleye aynı hızda daldınız şu anda. Ve ortalık kelime cesedi dolu. İçine tükürdünüz Türkçenin bir kez daha. Mutlaka günde bir yemek kaşığı keten tohumu tüket. Düzenli olarak günlük keten tohumu tüketimi tansiyonu bir birim düşürüyor. Dikkat! Tansiyonu bir birim düşürüyor. Örneğin 15 ise 14'e düşürüyor. Hani şöyle bakıyor. Bir birim düşürüyor dedim de bu anlamaz, bu sıyırdır. 15 var ya, düş 1. Kaç kaldı? 10, 4. Bravo. Böyle de açıklayıcı bir köşe. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Tam tahıllar, balık, kuru yemiş, baharatlar ve süt ürünlerinin dengeleyici özellikleri var. Sarımsağı da sofrandan eksik etme. Bütün bunları alacak para bulursan. Üstüne üstlük sarımsak yedikten sonra, hani hakikaten böyle doğal gıdalardan destek alarak yapmayı planladığın eylem var ya, ona taraf bulursan, taraflar olacaksan, zaten ayakta alkışlamak lazım seni. İlaç kullanmıyorum, sevmiyorum. Zaten zararı da var, biliyorum yani. Biliyoruz ulan. Hoca yazmış bugün köşeyi. Fakat içine sinmemiş. Çünkü çok uyduruk köşe. Gerçekten bugün ekstra uyduruk. Dur demiş, vermem gereken bir mesaj bulayım. Bir mesaj. Mesela ne olabilir? Yani uykusuzluğun yarattığı şikayetler neler olabilir? Bakalım mektuplara. Var mı uykusuzluk yavrum orada? Uykusuzluktan şikayet eden. Nasıl var mı hocam? Yani mektuplardan. Hocam mektupları sizin şey. O zaman bir uykusuzluk mektubu alalım biz. Hocam, uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Bak soruya bak. Başka riskleri de var mı? Hoca hazırlıyor zemini. Ve diyor ki dur, başka risklerini şey yapayım. Toplu olarak yapayım. Bayağı yani kullanma kılavuzu. Uykusuzluğun bir sürü riski var. Şişmanlık artar, hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riski artar. Uykusuzluk ağzına tükürür adamın. Onu demiyor. Onu bir yerde tutmuş. Çünkü diyor ki tamam ya, bu mektupta böyle olsun. Olmuş. Gelmiş. Geliyor mu mektuplar? Yazıyor, bunları yazanlar var. Asla. Olur mu öyle şey canım? Koskoca tıp doktoru. Başka ne tip riskleri var hocam? Yani bunları ben anladım. Ama hani ben anladım da başkaları da anlasın diye soruyorum. Çok iyi kalpli bir insanım. Mektubu da sırf bu yüzden yazdım. Yersen ve Toparoşlar mıydı? Neydi grubun adı ya? Çok. Her gün kafamızda dalga geçiyor. Her gün. Gün geçmesin ki hoca dalga geçmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki bu sabah da buradaydınız. Bizimle beraberdiniz. Hep beraber. Hepimizi kastederek söylüyorum. İyi ki oturup yeni günü birlikte karşıladık. Haberlerin üzerinde tepindik. Neyin nasıl yapıldığını gösterip yazılanları ve yazılamayanları konuştuk burada. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz da. Sonuçta aynı ülkeyi seviyoruz, iyi yaşamak istiyoruz, birbirimizden vazgeçmeden üstelik, farklılıklarımızla. Çünkü demokrasi dediğim şey tam da bu. Bu yayın, bunu yapan yayın, yapmaya çalışan yayın sürsün, benim de katkım olsun. Ama nasıl katkım olsun sözünün, sorusunun cevabı şu. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar mümkün. YouTube'da. YouTube kanalı tamamen ücretsiz ama onun dışında mesela katıl düğmesini kullanarak oradaki süper chat uygulaması sırasında, yayın sırasında anlık olarak destek olarak bunu da yapmanız mümkün. Oradaki süper stickerları kullanarak maddi destek aktarmanız mümkün. Ama YouTube kanalına abone olmanız çok önemli asıl. Paralı pullu bir şey değil, o da mail adresi yazarak, isterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden, benim sayfanın girişinde de var abone ol düğmesi, o doğruya yönlendiriyor. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz, o bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansına sahip değil, burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.